Ayrım 23, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 253. Otelin kapısından çıkar çıkmaz peygamberin gözleri karardı. Düşmemek için duvara yaslanıp öylece dikildi bir süre. Ama hem düşündüğünü bir kez daha saniyesinde uygulamaya koymuş olmanın, hem de yaşamının en büyük eyleminin eşiğinde bulunmanın bilinci, havanın olağan dışı soğuğuyla birleşerek acılığı ölçüsünde keskin bir ilaç gibi beklenmedik bir güçle doldurdu benliğini. Lenin kasketini alnının üstüne biraz daha indirdi. Yağmurluğunun yakasını kaldırdı. Bir eli cebinde, bir eli Samsonet'inin kayışında, kararlı adımlarla caddeye doğru yürüdü. Cadde başka zamanlara göre neredeyse ıssızdı. Arada bir adam boyu kirli sular kaldırarak bir araba geçiyordu. Kaldırımlarda insanlar karlar üzerinde duvarlara tutunarak ya da bastonlara dayanarak güçlükle yürüyorlardı. Peygamber beklenmedik bir güçle hiçbir şeye tutunmadan hızlı adımlarla ilerledi. Yanlarından geçtiği atkılı, eldivenli, kalın paltolu insanlara hor gözüyle baktı. Kenterler dedi dişlerinin arasından. Bu ayakta durmakta zorluk çeken yaratıklardan bir an önce uzaklaşmak, karısına, torununa, şiirine, kavgasına yakışan yerlerde olmak istedi. Tam bir taksi çevirmek üzereyken şu son günlerde kenterler gibi taksiden inmediğini, devrim parasını hep şoförlere verdiğini anımsadı. Kavgaya da mı taksiyle gideceğiz diye söylendi. Hayır, kavgamız halkın kavgası. Halk hangi araçlara biniyorsa biz de o araçlara bineceğiz. Gözlerini yola dikti bir süre. Tuhaf şey, ne tramvay geçtiği var ne de otobüs diye mırıldandı. Gene yürümeye başladı. Ortalıkta tek tramvay görünmemesi Taksim'de de şaşırttı onu. Ama ard arda dizilmiş otobüsler içini rahatlattı. Durağa gitti. Önüne gelen ilk otobüsün üzerinde Eminönü yazısını okudu. Tamam, oldu dedi kendi kendine. Eminönü yanında halkı, karşısında kenterleri bulacağı bir yerde. Hiç duralamadan bindi otobüse. Burnuna vuran ağır ve ekşi kokuya aldırmadan basamağı çıkıp arkaya doğru ilerlemeye çalıştı. Yanlamasına yerleştirilmiş koltuklardan birinde oturan kasketli bir delikanlı kolundan çekti. Buyur otur dayı diyerek yerinden kalktı. Peygamber yaşamında böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyormuş gibi şaşkın şaşkın süzdü delikanlıyı. Sapsarı yüzü, incecik boynu, sönmüş gözleriyle kendisinden daha yorgun, daha güçsüz hatta daha yaşlıymış gibi bir duyguya kapıldı. Oturun siz oturun dedi ama delikanlı yanıt bile vermeden yürüyüp gidince ister istemez oturdu. Kapıda burnunu sızlatan koku daha da yoğunlaştı. Şimdi oturduktan sonra yalnızca bir koku olarak soluğunu kesmekle kalmıyor, yapışkan bir nesne gibi yanaklarına, burnuna, çenesine sıvandıktan sonra boynundan aşağılara doğru sızarak bedeninin her yanına sıvanıyor, ılıklığı ve kayganlığıyla midesini bulandırıyordu. Kulak verse sesini de duyardı belki. Gözlerini yumup dinledi. Yıllanıp kat kat katlanmış, sonra da otobüsün ıslak ve sıcak havasında erimeye başlamış bir ter kokusu olmalıydı. Ne olursa olsun devrim öncesinin büyük çelişkileri içinde bile dünyanın en üstün yaratığı olduğu söylenen insanın böylesine iğrenç bir şeyin kaynağı olması korkunçtu. İçgüdüyle geriye, pencereye doğru çevirdi başını, göz kapaklarını araladı. Korkunç kokunun kirli bir su biçiminde yukarıdan aşağıya doğru yol yol indiğini gördü. Umutsuzca içini çekerek gene önüne döndü. Şimdi otobüs daha da dolmuştu. Ne kadar toplanırsa toplansın, ayaklarını ne kadar geriye çekerse çeksin, ilerlemeye ya da yerleşmeye çalışan insanlar, Nazım'ın incecik makosenlerini çamurlu pabuçlarıyla çiğnemenin bir yolunu buluyorlardı. Bile bile yapıyorlardı sanki. Ne tuhaf insanlar bunlar diye düşündü. Kimileri palto, kimileri ceket, kimileri mont giymişti. Ama önceden sözleşmişçesine hiçbiri önünü iliklememişti. Bu nedenle giysilerinin uçları sürekli yüzüne sürtünüyor, soluğunu kesen korkunç kokuyu büsbütün yoğunlaştırıyordu. Biraz daha toplanmaya çalıştı. Başını önüne eğdi. Yüzüne sürtünen bu giysileri elinin tersiyle itti. Ama bu insanlar bu kirli giysileri durmamacasına yüzüne sürtmekle görevlendirilmiş gibiydiler. Ne yapsa boşunaydı. En sonunda direnmeyi bıraktı. Silahlı devrimle kurtarmaya hazırlandığı bu insanları incelemeye girişti. Ütüsüz, kirli, çamurlu pantolonlarının fermuarları özel olarak böyle üretilmiş gibi hep açıktaydı. Çokları da yarı yarıya kapanmıştı ancak aralarından kirli donlar görünüyordu. Ne tuhaf insanlar bunlar diye düşündü. Gözlerini yukarıya doğru kaldırdı. Ufak tefek eğri büğrü kavruk bedenler, incecik boyunlar üzerinde sakalları bıyıkları uzamış, soluk, donuk, çarpık hasta yüzler gördü. İliklerine dek ürperdi. Kokuyu, kiri, çirkinliği ve düşkünlüğü tek bir görüntüde birleştiren maskeler geçirmişlerdi sanki insanların üzerine. Onlar da maskelerin altında büyük bir yıkımdan, örneğin bir zelzeleden çıkmış gibi bir izlenim uyandırıyorlardı. Ne olursa olsun, yalnızca birer maske değillerse kötü bir oyuna getirilmişlerdi. Peygamber göğsüne bir sancı saplanmış gibi dişlerini sıktı. Alçaklar, utanmaz herifler, bir de bu ülkeyi yönettiklerini hatta kurtardıklarını söylüyorlar. Alçaklar, aşağılık yalancılar diye söylendi. Bu düşkün insan görüntülerine daha fazla bakamadı. Gözlerini yumdu, ayaklarına bastılar, dizlerine, başına, omzuna çarptılar. Gene de gözlerini açmamakta direndi. Burnu avcunun içinde öylece durdu. Sonra deviniler çoğaldı, bacaklarından yukarı buz gibi bir soğuk vurdu. Birinin "Geldik bey baba, son durak" diye bağırdığını duydu. İster istemez açtı gözlerini. Otobüsün şoförünün birkaç adım öteden alaylı alaylı kendisine baktığını gördü. Onunla konuşmak zorunda kalmamak için hemen toparlanıp indi. Ama inince neye uğradığını bilemedi. Karları kamçı gibi insanın yüzüne çarpan, buz gibi soğuk bir yelin Lenin kasketin uçurmasına ramak kalması bir yana, yaşamında ilk kez gördüğü bir yerdeydi. Ne oluyor? Düş mü görüyorum? Burası son duraksa Eminönü olması gerekir. Eminönü'nün böylesine değişmiş olmasına da olanak yok diye düşündü. İndiği otobüse doğru seyirtti. Şimdi kapanmış olan ön kapısını yumruklamaya başladı. Kapıyı açıp şaşkın şaşkın kendisine bakan şoföre, "Arabanızda Eminönü yazıyor, bu ne biçim Eminönü?" diye bağırdı. "Ne Eminönüsü bey amca, burası Levent," dedi şoför. "Ama Eminönü yazıyor." "Yazar ya, Levent de yazıyor." "Peki buraya nasıl geldik?" "Sen nerelisin bey amca?" "İstanbulluyum. Buraya nasıl geldik?" "Eminönü'nden. Sen otobüse ters yönden binmişsin." Peygamber durumu anlar gibi oldu. "Peki ben ne yapacağım?" diye sordu. "Çeyrek saat beklemeye razıysan gene bu otobüse binerek Eminönü'ne gidebilirsin." Peygamber bir an duraladı. Sonra aynı otobüste aynı ıslak koku içinde bir yolculuk daha yapmayı göze alamadı. "Hayır, teşekkür ederim," deyip yürüdü. İster istemez taksiye binecekti gene. Ancak bunu çok da büyütmemek gerekirdi. Kenterler gibi gezmek için değil, proletarya devrimini gerçekleştirmek için biniyordu taksiye. Gene de Beyoğlu'nda kapıldığı kaygının etkisiyle harcamaları biraz olsun azaltmak istedi. Bindiği taksinin şoförü "Nereye bey baba?" deyince "İstanbul'a, yani Karaköy'e" diye yanıtladı. Oturup arkasına yaslanarak rahat bir soluk aldı. Taksinin içi sıcaktı, otobüs gibi kokmuyordu da. Ama araba kalktıktan sonra pencereden dışarıya bakarken otobüsteki sıkıntı gene çöktü üzerine. Neredeyse çatılara dek inen kara bulutların etkisiyle erkenden çöken, gittikçe de yoğunlaşan alacakaranlığın içinde çamura batmış yollar, dağ gibi çöp ve kirli kar yığınları, üst üste yığılmış pencereler, kapılar, onların ardında karınları deşilmiş, yıkılmış evler uzanıyordu iki yanında. Bu yıkıntılar arasında dolaşan bir takım acayip kılıklı insanlar, bir karabasan dünyasının canavarlarını andıran kocaman sarı makinalar, otobüste duyduğu ürküntü ve tiksintiyi bile gölgede bırakan bir yıkım ya da zelzele izlenimi uyandırdı üzerinde. "Ölü bir kent," diye mırıldandı. "Ne diyorsun dayı?" diye sordu şoför. "Hiç," dedi peygamber, "hiçbir şey dediğim yok." "Ama bir şey söyledin." "Kendi kendime söylendim, ölü bir kent dedim." "İyi demişsin dayı, doğrusun. Ölü bir kent bu İstanbul. Bizler de çakallar gibi leşini kemirip duruyoruz. Ama bir türlü gömemiyorlar zavallıyı. Bir mezarı bile yok." "Bu şoför bir ozan," diye düşündü peygamber. Sonra kendisinin de ozanlığı tuttu. "Hayır var," dedi. "Mezarı kendi kendisi." Şoför bir an geriye döndü. "Sevdim seni be dayı," dedi. kral adamsın. Kalıbımı basarım ki Fenerbahçelisin. Öyle değil mi? Fenerbahçeli değil misin? Evet, Fenerbahçeliyim. Yaşayasın. Takımın durumuna ne diyorsun peki? Takımın mı? Hangi takımın? Burada hangi takımı konuşuyoruz be dayı? Fenerbahçe takımının. Takım dökülüyor bu yıl. Öyle mi? Bilmiyordum, hiç ilgilenmedim. Oldu mu be dayı? Hem Fenerbahçeliyim diyorsun hem de ilgilenmiyorsun. İlgilenmedin mi takımın bu durumlara düşer işte. Ligi yedinci götürür. Peygamber başını önüne eğdi. Bilmiyordum, özür dilerim dedi. Özür de dilesen bozuldum dedi şoför. Takımınla ilgilenmedikten sonra kral adam olsam bile ne yazar? İlgilensem ne olacak ki? Takım için ne yapabilirim? Dua da edemez misin? Ben hiçbir şey için dua etmem dostum dedi peygamber. İkisi de sustu bunun üzerine. Üzerlerine kentin ölümünün sessizliği çökmüş gibi peygamberin gözlerinin önüne Feride'nin mezarı başında geçirdiği dakikalar geldi. Ama yalnız görüntü olarak. Sonra birden şoför geldik dayı, Karaköy'ün neresinde ineceksin deyince önce Feride'nin mezarı başında olmamasına, sonra Karaköy'e bu denli çabuk gelmesine şaştı. Burada inivereyim dedi. İndi, rıhtıma doğru yürüdü. En sonunda bildik bir yerde bulunduğu için bayağı rahatlamıştı. Ama çamurlu yollarda önlerine gelenleri iterek hızla iskeleye ulaşmaya çalışan insanları görünce, bu arada karşıdan gelen bir delikanlı çantasına çarpınca sinirlendi. Belliydi, bütün bu insanlar bencilce, hayvanca, dolayısıyla bilinçsizce evlerine, eşlerine, terliklerine koşuyorlardı. Bütün dünyaları ayaklarının bastığı, gözlerinin gördüğü yerlerdi. Kendisi gibi ev defterini kapatmış olanları, Nazım gibi içeride yatanları uslarına getirdikleri yoktu. Kenter dünyası, soğuk ve karanlık bir mezar diye söylendi. İşin tuhafı, bambaşka bir yere doğru yol almakla birlikte kendisi de bu mezarda bu insanların çoğunluğunun gittiği yönde gidiyordu. Onların ardından onlarla birlikte iskeleye girdi, turnikeden geçti. Turnikeyi geçtikten sonra biraz duraladı. Nereye gidecekti ki? Nazım'ın askerleri hala ortaya çıkıp ne yapması, nereye gitmesi gerektiğini söylemiyor. Her şeyi kendi sezgisine, kendi istemine bırakıyorlardı. Tam bu sırada sol kolda kocaman harflerle yazılmış Haydar Paşa yazısını okudu. Hay Allah, nasıl düşünmedim diye söylendi. Parkalı delikanlının avcuna sıkıştırdığı bildiri tam 3 kez kırsal savaştan söz ediyordu. Memleketimden insan manzaraları da bilindiği gibi yolculuğu Haydar Paşa'dan başlatırdı. Bunca kitap arasında yalnız onu alıkoyması belki de toplumsal bir yazgının belirtisiydi. Düşündüğünü bir kez daha saniyesinde uygulamaya koyarak kararlı adımlarla Haydar Paşa iskelesine doğru yürüdü. Bunca kara, bunca yele karşın ölü kentin insanları kendilerini mezarlarından dışarıya mı atmışlardı, neydi? Kendisini Levent'e götüren otobüs gibi Haydar Paşa vapuru da tıklım tıklım doluydu. Otobüsteki ekşi ve ağır koku burada da burnuna vurdu. Yoksa insanların değil de içinde kurtlar kaynaşan ölü kentin, onun uçsuz bucaksız mezarının kokusu muydu bu koku? Bunun için mi her yerde kuşatıyordu insanı? Ne olursa olsun, Haydar Paşa vapurunda insanların kaçmak gibi bir düşüncesi de, kaçacak gücü de bulunmadığı açıkça görülüyordu. Koltuklara, aralıklara neredeyse üst üste yığılmış bekliyorlardı. Peygamber, terden sırılsıklam bir hasta yatağına girercesine en alt kata indi. Burası o denli kalabalık değildi. Herkes oturuyordu, boş yerler bile vardı. En loş köşeyi seçip oturdu. Ürkek ürkek çevresine baktı. Yolcular çürümüş ter kokusuna ve sıcağa karşın kasketlerini, paltolarını çıkarmamışlardı. Çokları yakalarını kaldırmıştı. Duyarsızlıktan mı? Devrim öncesinin bozuk düzeninde bulundukları yer sıcak olsun, soğuk olsun, sürekli üşüdüklerinden mi? Yoksa başka bir nedenle mi? Karar vermek zordu. Peygamber de araştırmadı. Karşısına düşen kanepede oturan orta yaşlı iki adamın söyleşilerini keserek kendisini süzdüklerini ayrımsadı. Uzun boylu bakmadılar öyle. Şöyle bir ölçüsünü aldılar gözleriyle. Sonra birbirlerine doğru eğilerek fısıldaşıp gülüştüler. Peygamber gülüşmeyi doğru algıladı. kurtaracağı kişiler değil de savaşacağı kişilermiş gibi baktı adamlara. Bu ülkede devrimciler hala aykırı kaçıyor anlaşılan diye düşündü. Adama meydan okurcasına arkasına yaslanıp bir sigara yaktı. Sonra gene çevresini incelemeye başladı. Çok yaşlı bir adamla çok yaşlı bir kadın gördü. El ele tutuşmuşlardı. Bu buruşmuş, damarları çıkmış, pas lekeleriyle kaplı iki ele dikilip kaldı gözleri. Zavallı insanlık dedi kendi kendine. Neden zavallı? Yaşlı insanların el ele tutuşmalarını, kendisi ölüm nedeniyle hep genç bir kadını sevdiği ya da son gecesini yeni doğmuş bir kadınla geçirdiği için bir tür aykırılık olarak değerlendiriyordu. Orasını araştırmadı. Çünkü havadan mı, yorgunluktan mı nedir, gene içi geçti birden. İçgüdüyle arkasına yaslanarak Lenin kasketini gözlerinin üzerine indirdi. Ben gene uyukluyorum diye düşündü. Sonra her türlü düşünce silindi bilincinden, gözleri kendiliklerinden yumuldu. Gözlerini yeniden açtığı zaman karşısında oturup kendisine gülen adamlar da, çok yaşlı çift de, ötekiler de gitmişti. Elinde boş çay bardaklarıyla dolu bir tepsiyle ak gömlekli, sakalları uzamış bir esmer adam gülerek kendisine bakıyordu. ''Bey amca, yanılmıyorsam Karaköy'den binmiştin sen. Üçüncü kez Haydarpaşa'ya geldin. Hala inmeyecek misin?'' dedi. Peygamber hiçbir şey söylemeden kalkıp merdivene doğru yürüdü. Adımını ilk basamağa attığı sırada adam arkasından seslendi. ''Bey amca, bey amca, bir dakika, bu çanta senin değil mi?'' Marx'la Nenin yukarıdan kendisine bakıyorlarmış gibi yüzünün kızardığını duydu peygamber. Hemen geri dönüp çantasını aldı. Vapur köşelerinde tabanca unutmanın utancı içinde ağır ağır çıktı basamakları. Belki de bu işin altından kalkamayacağını düşündü. Ama iskeleye çıkıp da karşısında solgun bir elektrik ışığı altında Haydarpaşa garının geniş basamaklarını bulunca bütün beklentileri doğru çıkmış gibi güvenle doldu içi. İnançlı bir sesle, Haydarpaşa garında 1941 baharında saat 15 merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş diye mırıldandı. Saat 15 değildi, güneş yoktu ama Nazım'ın sözünü ettiği Haydarpaşa garı da merdivenleri de yerli yerindeydi. Öyleyse her şey yolunda demekti. Ortalık karanlıksa, Haydarpaşa'nın merdivenleri üstünde güneş yoksa, devrim bunu değiştirirdi. Ölümü göze alarak kavgaya dalmak yeterdi. Peygamber de bunun için buradaydı. Burjuvalar kavgaya davet etti bizi. Davetleri kabulümüzdür, dedi. Kararlı adımlarla çıktı basamakları. Ne var ki gişelerin üzerinde Anadolu Ekspresi, Boğaziçi Ekspresi, Mavi Tren, Güney Ekspresi gibi yazıları okuyunca kavgada hep kararlı olmakla birlikte başlatılacağı yer konusunda kararsızlığa düştü. Kavgayı daha çok kırsal alana aktarmak, bunun için de yolu Haydarpaşa'dan çıkmak gerektiğinden kuşkusu yoktu. Ama hangi trene binecekti, nereye binecekti? Bir kez daha kararı kendisi vermek durumundaydı. Bir köşeye çekilip düşündü. Buradan kalkan trenlerin hepsi de doğuya gittiğine göre bütün sorun doğunun kuzeyine mi, güneyine mi, orta yerine mi gideceğine karar vermekti. Ama Kuzey Ekspresi, Orta Anadolu Ekspresi türünden trenler bulunmadığından tek bir seçenek kalıyordu önünde, güney. Güney Ekspresi gişesine gitti. Son durağa üçüncü mevki bir bilet dedi, en kararlı sesiyle. Memurun biletini kesecek yerde şaşkınlıkla yüzüne baktığını gördü. Son durağı üçüncü mevki diye ineledi. Halk için halkla birlikte Mehmetçik Mehmet gibi diye düşündü. Gişedeki memur biletini uzattı. Yarım saat sonra kalkıyor dedi. Yüzündeki şaşkınlık anlatımı hala silinmiş değildi. Peygamberin bu trene bineceğine inanmıyordu sanki. Ama peygamber bir kez daha kararlı adımlarla yürüdü. Yaşamı boyunca hiç İstanbul dışına çıkmamış olmasına karşın Güney Ekspresi'ni eliyle koymuş gibi buldu. Üçüncü mevki vagonlardan birine bindi. Vagonun bir başından bir başına yürüyerek oturacak bir yer aradı. Kompartmanlarda kasketli adamlar, başörtülü kadınlar şimdiden çıkınlarını açmış, haşlama yumurta, kuru köfte, börek, tavuk, tanrı ne verdiyse karınlarını doyuruyorlardı. Kimi kompartmanlarda şimdiden uyuyanlar vardı. Bir kompartmanda askerler türkü söylüyorlardı. Son kompartmanda pencere yanında bir boş yer gördü. Hemen geçip oturdu. Çantasını kucağına aldı. Lenin kasketini de çıkarıp çantasının üstüne koydu. Arkasına yaslanarak derin bir soluk aldı. Karşısında yeşil parkalı bir delikanlı dünyaya kafa tutarcasına Cumhuriyet okuyordu. Onun yanında damalı başörtüsünün çevrelediği küçücük dörtgenin içindeki gözlerden, yumuşamış bir burundan ve incecik bir alın uzantısından çıkarılabildiği kadarıyla yaşlı bir kadın, onun yanındaysa gene damalı başörtülü ama dörtgeni daha geniş tutulmuş bir genç kadın oturuyor, kucağında yatan bebeğin ikide bir düşürdüğü emziği yerden alıp başörtüsünün ucuyla silerek yeniden ağzına veriyordu. Yanında 3-4 yaşlarında bir oğlan, sırtında kalın bir kazak, bacaklarında çiçekli bir pijama, ayaklarında lastik çizmeler, sularını akıta akıta kocaman bir elma yiyor, bir kalkıp bir oturuyordu. En dipte orta yaşı epeyce geçmiş bir takkeli adam sol ayağını altına alıp oturmuş, vagonda tek başınaymış gibi gözleri tavanda 99'luk bir tesbih çekiyordu. Kendi yanındaysa üçünün de ceketleri, pantolonları, gömlekleri, kravatları çizgili üç adam her tümcesinde birkaç rakam geçen ateşli bir konuşmaya dalmıştı. Ancak peygamber içeri girince üç adam da parkalı delikanlı da kadınlar da elma yiyen oğlan da acayip bir şey görmüş gibi gözlerini üzerine diktiler. Takkeli adamsa tesbih tutan elini göğsüne bastırarak merhaba dedi. Merhaba efendim dedi peygamber. Yolculuk ne yana? Son durağa. Son durak neresi oluyor? Trenin son durduğu yer. Son durduğu yer neresi? Peygamber bilmiyordu. Cebinden biletini çıkarıp baktı. Kurtalan dedi. Takkeli adam ötekilerin baştan yaptıklarını o zaman yaparak tepeden tırnağa süzdü peygamberi. Turist misin diye sordu. Hayır değilim dedi peygamber. Bu adam her şeyi soracak anlaşılan. Ajan mıdır nedir diye düşündü. Ama takkeli adam başka bir şey sormadı. Sol ayağını indirip sağ ayağını aldı altına. Gözlerini yeniden tavana dikerek tesbihini çekmeye daldı. Birkaç dakika sonra da tren ağır ağır kalktı. Peygamber yolculuk kesinlikle başladığına göre her önlemi almak, her şeye hazır olmak gerektiğini düşündü. Önce çantasını, sonra ceketinin iç cebindeki küçük tabancayı ve para destesini yokladı. Bir Marlboro yaktı. Ne tuhaf! Bugün hemen hiç sigara içmedim. İstesem bırakabilirim belki. Fehmi bile bıraktıktan sonra dedi kendi kendine. Hemen arkasından devrime doğru yola çıkmış bir ozanın tıpkı çevresindeki sıradan insanlar gibi kafasını küçük sorunlara takmasına şaştı. Bu arada yanındaki adamlar söyleşiyi koyulaştırmışlardı. Yüksek sesle rakam üstüne rakam sıralıyor, hepsini de mark, dolar ya da lira sözcüğüyle bitiriyorlardı. Öyle anlaşılıyordu ki her şey fiyatıyla tanımlanıyordu onlar için. Hangi arsa ya da hangi araba kaç mark, kaç mark, kaç lira hepsini biliyorlardı. Biri Stuttgart'ta çalıştığı fabrikanın çıkardığı elektrikli aygıtların fiyatlarını sıraladı. İkincisi Mercedes'lerden başlayarak değişik arabaların fiyatları konusunda ayrıntılı bir karşılaştırmaya girişti. Üçüncüsü Türkiye'nin değişik yerlerinde aldığı ev ve arsaların fiyatları konusunda bilgi verdi. İkinci sözü gene arabalara getirdi. Bence Ford'dan şaşmamalı. Kimse bunu benden iyi bilemez. Çünkü Ford'da çalışıyorum dedi. Peygamber demek bunlar proleter diye düşündü. Göz ucuyla yüzlerini ve devinilerini inceledi. Ama emekçi olduklarını bilmekle birlikte sözleri gibi yüzlerini de sevmedi. Hatta bir tür tiksinti duydu. Otobüste, sonra vapurda, şimdi de burada yapış yapış bedenine sıvanan ağır koku bu tür insanlardan yayılıyormuş gibi sanıya kapıldı. Ne olacak? Lumpen bunlar dedi kendi kendine. Gerçek proleter olmak her insanın harcı değil. Bu işe küçük yaşla başlamak ve kendini sürekli geliştirmek gerekir. Başını pencereden yana çevirdi. Pencerenin arkasından hızla ışıklar geçen buğulu camı somuttan soyuta getirdi onu. Bu adamlardan böylesine tiksindiği için utandı. Lumpenler de içinde olmak üzere insanlara bir toplumcu olarak toplumsal açıdan bakmak, dolayısıyla bireysel kusurlarından dolayı onlara kızmamak gerekirdi. Bu adamların birer kenter gibi yaşayıp birer kenter gibi düşündükleri kesindi. Ama suç kendilerinde değildi. Devrim öncesi toplumunun egemen güçleri yozlaştırıyordu onları. Onlara sınıf bilincini unutturtuyordu. Korkunç olan buydu. Karanlık düşüncelerden sıyrılmak için içgüdüyle bebeği aradı gözleri. Genç kadın bebeği kucağına oturtmuş, eline de çirkin bir plastik bebek vermişti. Bebek plastik bebeği iki eliyle kavramış bir yamyam yavrusu gibi kafasını kemiriyordu. Peygamber kemirilen kendi kafasıymış gibi ürperdi. Plastik bebeğin kafasını kemirmede gösterdiği azgınlık bir yana, bu çocuk 5-6 saat önce matrakçı Maruf'un otelinde kendisine çorba içiren kızdan çok daha yaşlıymış gibi geldi ona. Meryem'in yüzünün, ellerinin, göğüslerinin her şeyinin ışıltılı arılığını anımsayınca içinde bir yerler sızladı. Otelden ayrılalı beri ilk kez onu da yanına almamakla doğru bir şey yapıp yapmadığını düşündü. Bu sırada küçük oğlan elmasını bitirmiş, ellerini annesinin eteğinde kuruladıktan sonra kompartmanın içinde oraya buraya seyirtiyordu. Birden peygamberin yanına sokularak çantasının kayışından tutup çekmeye başladı. Neredeyse düşürecekti. Peygamber sımsıkı yapıştı çantaya, çocuğu da dirseğiyle itti. Yaşlı kadın, "Kenan, buraya gel," dedi sertçe. "Dedeyi rahatsız etme." Çocuk hiç oralı olmadı. Bu kez de çantayla askıyı birleştiren sarı halkaya parmağını taktı. Annesi kazağından tutup çekti. Ensesine bir şaplak indirdi. Çocuk şımarık bir ağıt tutturdu. Peygamber çocuğun ağıtla ardına kadar açılan ağzı, buruşan yüzü karşısında tuhaf bir tiksinti duydu. Az önce düşündüklerini unutarak yeniden soyuttan somuta yöneldi. Ne çirkin bir çocuk, ne kadar da yaşlı diye düşündü. Ama yalnız küçük oğlan değil, herkes çirkin ve yaşlıydı bu kompartmanda. Bütün bu insanlar yüzleri, devinileri, sırtlarındaki giysileri, kafalarındaki düşünceleriyle ıslak, yapışkan, boğucu bir ter kokusunun içinde kemiklerine dek çürümüş gibiydiler. Bu durumda söylenebilecek tek şey bu kompartmanın üçüncü mevki bir kompartman olmasına karşın memleketimden insan manzaralarının kompartmanlarına benzemediğiydi. Tren bir süre hırladıktan sonra gürültüyle durdu. Dışarıdan "Pendik, pendik, pendik" diye bir ses geldi. Çok eskiden bir kış günü Feride ile banliyö trenine binerek Pendik'e gelmişler, ahşap evlerle çevrili daracık sokaklardan geçip deniz kıyısına inmiş, deniz kıyısında bir lokantada balık yiyip rakı içmişlerdi. O günden bir şeyler görecekmiş gibi camın buğularını eliyle silerek dışarıya baktı. Birkaç soluk ışıktan, karın üstünde oraya buraya seyirten birkaç insan gölgesinden başka bir şey göremedi. Sonra tren ağır ağır kımıldayınca gözlerini yumdu. Bir gözlemi dile getirircesine "Kalktı Pendik'ten 15.45 katarı" diye mırıldandı. "Efendim?" diye bir ses duydu ama sorunun kendisine yönelmiş olabileceğini düşünmedi. Öyle bile olsa bu vagondaki insanlarla ilişkiye girmek istemiyordu. Gözlerini açmadan tekerlek seslerine kulak verdi. Bu sesleri çoğu solcuların içgüdüyle yaptıkları gibi düşüncesinde "Mehmetçik, Mehmet, Mehmetçik, Mehmet" dizesinin heceleriyle eşleştirerek dinledi bir süre. Sonra biriyle konuşuyormuş gibi başını salladı. "Yok, olmuyor" diye söylendi. Bu dizenin trenin tekerlek seslerini canlandırdığını kaç kişiden işitmiş, kendisi de kaç kez denemesini yapıp benzerliğe hayran kalmıştı. Ama şimdi tam da devrimin eşiğinde Nazım'ın ölümsüz dizeleri trenin en azından Güney Ekspresi'nin tekerlek seslerine uymuyordu. Göz kapaklarını aralayarak pencereye baktı. Cam hem buğuluydu, dışarıda arada bir pencerenin ışığı belirip siliniyor, kimi pencerelerin derinliklerinde mavimsi ve daha parlak bir ışık insanların televizyon izlediklerini belli ediyordu. Kimi zaman tren yavaşlar gibi olunca kör ışıklı kahvelerde bir takım insanların masalarda birikmiş oldukları görülüyordu. Herhalde devrimden, düşman sınıflardan habersiz, pişbirik, kaptı kaçtı, 66 oynuyorlardı. Peygamber gene gözlerini yumarak tekerlek seslerine kulak verdi. Her şeyin gizi bu seslerdeymiş gibi dinledi. Sonra yoğun bir ışık gibi bir şey geçti beyninden, mırıldanmaya başladı. 23. ayrımın sonu sayfa 265.